Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 27. ayrım. Kıpırdayacak halim kalmamıştı zaten. Olduğum yere yığılıp kaldım. Bedenim acılar içinde yanıyordu. Birden Vasim'in karnıma attığı tekmeyle soluğum kesildi. Saçımdan yakaladığı gibi başımı havaya kaldırdı. İki kaşımın ortasına elinde tuttuğu silahın namlusunu dayadı. Bir anda göz göze geldik, elleri tir tir titriyor, boncuk boncuk ter döküyordu. Artık itiraf et dedi. Neyi dedim güçlükle, sen ne olduğunu iyi biliyorsun. Neyi itiraf edeceğime inan ki bilmiyorum. Seni alnının ortasından vuracağım. Titreyen ellerine baktım, vur öyleyse dedim, daha ne duruyorsun, vur beni. Silahın namlusunu uzaklaştırdı, duvarda duran tabloya doğru bir el ateş etti. Sonra silahın namlusunu getirip tekrar alnıma dayadı. Burnuma keskin barut kokuları geliyordu. İtiraf et dedi, seni bir erkekle el ele dolaşırken görmüşler. Birden ağrıyan sırtımdan aşağı soğuk terlerin aktığını hissettim. Ne dedim şaşkınlıkla, kim görmüş? Silahın kabzasını sağ şakağıma indirdi. Odanın içi etrafımda dönmeye başladı. Saçlarımdan tuttu. Başını dik tut dedi silahı alnıma dayarken. Başını dik tut, gözlerimin içine bak. Sağ gözüm kapandı. Bir anda sağ gözümle hiçbir şey göremez oldum. Benim hiçbir şeyden haberim yok dedim cılız bir ses tonuyla. İnan bana, hiçbir şeyden haberim yok. Aşık olduğun adam kim? Anlamıyor musun beni? Hayatımda öyle birisi yok. Seni görmüşler. Yalan, bütün bunlar bir iftira. Kim o? Sana söyledim. Bana neden inanmak istemiyorsun? Yok öyle birisi, yok. Vasim elinde tuttuğu silahın namlusunu alnıma bastırdı. Adamı deli etme dedi öfkeyle. Çabuk söyle, o adam kim? Hıçkıra hıçkıra ağlıyordum. Sana söyledim. Öyle birisi yok. Çocuklarımın üzerine yemin edebilirim. Öfkeyle yüzüme bir tokat attı. Ama seni görmüşler. Beni kim görmüş? Bana bu iftirayı atanlarla yüzleştir beni. Silahın namlusunu alnımdan çekti, ayağa kalktı, masanın üstünde duran Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Bu kutsal kitaba el bas öyleyse dedi, beni aldatmadığına yemin et. Kutsal kitaba el bastım, Allah'ın huzurunda sana yemin ederim ki dedim acılarla kıvranırken. Ben seni hiç kimseyle aldatmadım. Hayatımda öyle bir adam hiç olmadı. Bedeni kas katı kesti. Bir süre olduğu yerde donup kaldı. Şimdi ne yapacaksın dedim öfkeyle. Yalancının birine kapılıp kandın. Hayatımızı mahvettin. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Vasim. Bunu böyle bilmiş ol. Bana baktı. Bedeni zangır zangır titriyordu. Geriye doğru bir iki adım attı. Elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'i masanın üstüne koydu. Sonra da bana hiçbir şey söylemeden sessizce çekip gitti. Yerde iki büklüm yatıyordum. Uzun bir süre yattığım yerden kalkamadım. Hüngür hüngür ağlıyordum. Gözyaşlarım sel olup akarken tükürüğüm kanıma karışıyordu. Bir süre sonra ellerimin üzerinde doğruldum. Masaya doğru sürünmeye başladım. Masanın üstünde duran telefonu yakaladım. Yere koydum. Ahizeyi kaldırdım. Hafızamdaki numaraları tek tek çevirmeye başladım. Telefonu uzun uzun çaldırdım ama açan olmadı. Ahizeyi yuvasına yerleştirdim. Bir süre beklemeye koyuldum. Bayılsam, gebersem de kurtulsam diye kendi kendime söylendim acılar içinde inleyerek. Sonra derin bir sükunet içine daldım. Gözlerim duvarda asılı duran çocuklarımın fotoğrafına takılıp kaldı. Üçü de sanki bana acıyarak bakıyorlardı. İçimi çektim. Bu sefer de titreyerek ağlıyordum. Vasim gibi bir adama aşık olmakla ne kadar büyük bir hata yaptığımı bir kez daha anlamıştım. O anda aşkın yokluk deryası olduğuna kanaat getirdim. Meğerse aşk aklının ayağı yokluk deryasının içinde kırıkmış. İşin doğrusu aşkın bir mezhebi de yokmuş. Hatta aşkın mezhebi 72 dinden bile ayrıymış. Bu yüzden Vasim'i tanıyamamıştım. Bu yüzden onun karşısına çıkan kolay bir av olmuştum. O vefasız adama kanmıştım. Ne yazık ki bu gerçekleri de yediğim bir ton dayak sonrasında anlamıştım. Artık bu saatten sonra onun müstakbel eşi olarak yaşayamazdım. Beni aldattığını öğrendiğim zaman onu affetmiştim çünkü bir anneydim. Ama ya şimdi? Onu affetmem artık imkansızdı. Bir kocadan öldüresiye dayak yemek meğerse bir kadın için acıların en büyüğüymüş. Biliyorum, bu acıyı seneler geçse bile unutamayacaktım. İçimde kanayan bir yara olarak kalacaktı. Ayrıca o anda bir gerçeği daha iyi anlamıştım. İnsanların gördüğü kalp gözlerinden ibaretmiş. Geriye kalanlar deri ve cesetmiş. Artık o saatten sonra vasimi görmeyen gözlerimi kalp gözü değil yürek acısı saymıştım. O gün kararımı çoktan vermiştim. Hayırsız olan, ebedi olmayan aşıktan bir an önce ayrılmak hayırlara vesile olacaktı. Dalıp gittiğim bu düşüncelerden sıyrıldım. Sanki içim geçmişti. Elimin tersiyle gözyaşlarımı sildim. Ahizeyi kaldırdım. Numaraları yeniden çevirmeye başladım. Telefon ikinci çalışında açıldı. "Alo," dedi karşıdaki ses bana. Tanıdık bir sesi duyunca sinirlerim boşaldı. Yeniden hüngür hüngür ağlamaya başladım. "Benim," dedim güçlükle. "Alo," dedi. "Kimi aramıştınız?" Kendimi toparlamaya çalıştım. "Sevim teyze," dedim. "Benim, Firuze. Çok kötüyüm." "Firuze mi?" dedi şaşkınlıkla. "Ne olur bana yardım edin," dedim ağlarken. "Çok kötüyüm. Neredeyse ölmek üzereyim." "Neredesin kızım?" diye haykırdı Sevim teyze. "Bana çabuk adresini ver." Kaçış planı. Günlerce evin içinde çektiğim acılarla kıvranıp durdum. Sanki bütün eklemlerime beton dökülmüş, her bir mafsalı kilitlenmişti. Yaşamımın çürümüş bir ipten ibaret olduğunu düşünüyordum. Ayrıca hiç kimsenin beni bu halimle görmesini de istemiyordum. O anda yüzümü avuçlarımın içine alıp hıçkırarak ağlamaya başladım. "Yeter artık," dedi Sevim teyze kederli sesiyle. "Bir hastalığa yakalanacaksın." "Kaçacağım buralardan," dedim iç çekerek. "Çocuklarımı da yanıma alıp kaçacağım." "Nereye kaçacaksın?" "Kaçmak kolay mı öyle?" "Bir yolunu bulacağım. Elbette buradan kaçmanın bir yolunu bulacağım." "Yüzüme bak," dedi Sevim teyze ses tonunu yükselterek. Mosmor olan gözlerimle ona baktım. "Duyduğuma göre her yerde seni arıyorlarmış. En azından kayınvalidene burada olduğunu haber versek." "Olmaz," dedim haykırarak. "Hiç kimsenin beni bu çürümüş halimle görmesini istemiyorum. Bak kızım, bu evde istediğin kadar kalabilirsin. Seni şu halinle bir yere göndermem zaten. Ama kayınvaliden buraya gelse iyi olur." Sustum. "Anneme haber vermediniz değil mi?" Sevim teyze içini çekti. "Hangi anne kızının bu halde olduğunu bilmek ister?" "Tabii ki haber vermedim. Bari müsaade et, kayınvalidene haber vereyim." "Olmaz." Sevim teyzenin başlarda kısık olan sesi giderek yükseldi. Dil döküyor, beni ikna etmeye çalışıyordu. "Sana yalvarıyorum kızım," dedi. "Muhaberatlarla başımın belaya girmesini sen de istemezsin değil mi? Benden şikayetçi olurlarsa çok zor durumda kalabilirim." Bu sözleri onun ağzından duyunca yumuşamaya başladım. "Pekala," dedim. "Sizin başınıza dert açmak istemem. Burada olduğumu sadece kayınvalideme söyleyin. Bir tek o gelsin buraya." Sevim teyzenin bir anda yüzü aydınlandı. "Bu eve yalnızca o gelecek," dedi. "Sana söz veriyorum." Aynı gün öğleden sonra saat 2'ye doğru kapı zili çaldı. Sevim teyze kapıyı açtı. "Hoş geldiniz Afaf Hanım," dedi. "İçeri buyurun." "Nerede o?" diye çıkıştı kayınvalidem. "Bana hemen onun yerini gösterin." "Oturma odasında," dedi Sevim teyze. "Beni takip edin." "Kaç gündür neden haber vermediniz bana?" dedi kayınvalidem bağırarak. "Onu aramadığımız yer kalmadı. Size haber vermemi istemedi. Neden istemediğini de şimdi kendi gözlerinizle göreceksiniz." Sevim teyze odanın kapısını açtı. Kayınvalidem kapının önünde belirdi. O anda göz göze geldik. Kapının önünde adeta donup kaldı. Bana değil, sanki çürümüş bir cesede bakıyordu. Elini bir karış açık kalan ağzına götürdü. Gözlerinden birkaç damla yaş akıp yanağına süzüldü. "Sana ne olmuş böyle?" diye sordu. "Bunu sana Vasim mi yaptı?" Gözlerimden akan yaşlar yanağımı yıkadı. Başımı evet anlamında salladım. Yanıma geldi. Bana sımsıkı sarıldı. Vücudumda ezilen yerler bir anda iğne gibi batmaya başladı. "Ah, ah!" dedim acıdan kıvranırken. Kayınvalidem geri çekildi. Siyah renkte incecik örme bluzumu yukarı katladı. Vücudumdaki morluklara baktı. "Ne oldu? Bunu sana nasıl yaptı?" dedi ağlarken. Biri ya da birileri benim hakkımda ona yalan yanlış şeyler söylemiş. Ne yalanı? Güya onu başka bir erkekle aldatıyormuşum. Kayınvalidemin gözleri fal taşı gibi açıldı. "Sen mi aldatıyormuşsun?" dedi oturduğu yerden hoplayarak. "Düpedüz iftira," dedim kendimden emin bir şekilde. "Ah benim salak oğlum," dedi kayınvalidem. "Seni tanımaz, bilmez mi? Sen böyle bir şey yapacak kadın mısın? Ona bu yalanı kim söylemiş peki?" "Bilmiyorum. Ona kimin ya da kimlerin söylediğini bilmiyorum. Ona gününü göstereceğim. Şimdi eve gidiyoruz. Çocuklar seni çok özledi. Onlar da kaç gündür perişanlar." "Olmaz," diye karşı çıktım. "Bu halimle hiçbir yere gitmiyorum." "Tamam," dedi kayınvalidem ısrarcı olmayarak. "Sevim Hanım'dan rica ederiz. Biraz daha burada kalırsın. Ben de her gün gelip giderim. Yarın da buraya çocukları alır getiririm. Şimdi kalkmak için müsaadenizi istiyorum. Çünkü daha oğlumla görülecek bir hesabım var." Ertesi sabah erkenden uyandım. Cemil'i telefonla aradım. Başımdan geçenleri ona kısaca anlattım. Cemil anlattıklarım karşısında şok olmuştu. "Senin için ne yapabilirim?" diye sordu. "Kaç gündür mağazaya gidemiyorum. Ara ara mağazaya uğrayıp çalışanları kontrol edebilir misin? Bir de kasada para tutmasınlar, parayı akşamları sana versinler. Senin nerede olduğunu sorarlarsa onlara ne cevap vereceğim? Acil olarak Ürdün'e ailemin yanına gittiğimi söylersin." "Tamam," dedi Cemil. "Lamia ile yanına gelmemizi ister misin?" "Hayır," dedim utanarak. "Hiç kimsenin beni bu halimle görmesini istemiyorum. Şimdi sana telefon numaramı veriyorum. Bir şey olduğunda beni bu numaradan arayabilirsin." Telefonu kapattım. Bu sefer de elçiliğin numarasını çevirdim. "Alo," dedim. "Buyurun. Hayri Bey ile görüşecektim." "Hayri Bey'i kim arıyor?" "Adım Piruze." "Hayri Bey yok." "Nerede?" dedim şaşkınlıkla. "Yıllık izinde, 3 hafta sonra dönecek." "Ben burada yaşayan bir Türk'üm. Benim çok acilen pasaporta ihtiyacım var." "Daha önce pasaport almış mıydınız?" "Kaybettim," diye yalan söyledim. "İstediğiniz zaman buyurun gelin, size yeni bir pasaport verelim." Çürük halimle elçiliğe gidemezdim. "Bakın," dedim. "Hayri amca beni kızı gibi sever. Üstelik benim babam da elçilik görevlisi. Size bir yakınımı göndersem acaba pasaportumu ona verebilir misiniz?" "Siz neden gelemiyorsunuz? Sizin gelmeniz gerekiyor." "Ben şimdilik gelemem. Hayri amcayı telefonla arayın lütfen. Ona bu isteğimi iletin." "Pekala. Bana telefon numaranızı verin. Sizi en yakın zamanda arayacağım." Sevim teyze telefonda konuşulanlara kulak misafiri olmuştu. "Pasaportu ne yapacaksın kızım?" dedim meraklı meraklı. "Senin pasaportun yok mu?" "Var," dedim. "Ama Vasim'de. Pasaportumu kasada saklı tutuyor." "Pasaportu ne yapacaksın?" "Bana hiç kimseye söylemeyeceğinize dair söz verin." "Bana güvenebilirsin kızım. Çocuklarımı da yanıma alıp buradan kaçacağım." Sevim teyze oturduğu yerden sıçradı. Ne diyorsun sen?" dedi kekeleyerek. "Sen aklını mı kaçırdın? Kocanın yazılı izni olmadan bu ülkeden nasıl kaçacaksın?" "Elbet bir yolunu bulacağım. Buradan kaçacağım. Sizden son bir ricam daha olacak." "Ne ricası?" "Pasaportumu almaya elçiliğe gidebilir misiniz?" "Elçiliğe kendin neden gitmiyorsun?" Sevim teyzeye bakıp acı acı güldüm. "Bu çürümüş halimle mi?" diye sordum. "Pasaportumu bir an önce almalıyım. Hayri amca beni kırmaz. Pasaportumu mutlaka verecektir. Sevim teyze bana baktı. Pasaportunu bir başkasına vermeyi kabul etseler de senden birkaç vesikalık fotoğraf isteyecekler. Şu mosmor olmuş suratımla nasıl fotoğraf çektireceksin? Kısa bir süre düşündüm. Haklısınız. Aslında evde vesikalık fotoğraflarım var. O fotoğrafları çaktırmadan ele geçirebilirsem bu meseleyi çözmüş olurum. O fotoğraflara nasıl ulaşacaksın? Elbette bir çaresi vardır. Asıl sorun çocukları nasıl kaçıracağım? Şimdi onun planlarını kusursuz bir şekilde yapmalıyım. Kaçış için bir yol bulmalıyım. Birkaç saat sonra telefona sarıldım, evi aradım. Telefona Necva çıktı. Ben Piruze dedim soğuk bir sesle. Natalya'yı telefona ver bakayım. Attığı kahkaha kulaklarımda çınladı. Çok mu dövmüş sizi beyefendi dedi ukalaca. Ne diyorsun sen dedim şaşkınlıkla. Bana bak, bana karşı ukalalık yapma. Yaparsam ne olur dedi terbiyesizce. Beni işten mi kovdurtacaksın? Geçti o günler artık. Necva bu birkaç yıl içinde bayağı serpilmiş, son derece güzel sayılabilecek bir genç kız olmuştu. Siyah saçlarını upuzun bırakmıştı. Eve döndüğümde sana gününü göstereceğim dedim. Bekliyorum dedi benimle dalga geçercesine. Şimdi bekleyin, Natalya'yı telefona çağırıyorum. Şaşkınlıktan ne söyleyeceğimi bilemedim. Natalya'nın telefona gelmesini beklerken bir yandan da sinirden tırnaklarımı yiyordum. Efendim hanımefendi dedi Natalya. Nerelerdesiniz? Sizi çok merak ettik. Bak Natalya dedim İngilizce konuşarak. Sakın benimle Arapça konuşma. Şimdi sana söyleyeceklerim aramızda kalacak. Yatak odasındaki şifonyerin ilk çekmecesinde vesikalık fotoğraflarım var. Yarın kayınvalidem çocukları ve muhtemelen de seni alıp buraya gelecek. Yarın gelirken fotoğraflarımı getirmeyi unutma. Fotoğrafları getirdiğinden hiç kimsenin haberi olmasın. Beni anladın mı? Anladım. Fotoğrafları neden istediğinizi sorabilir miyim? Sorma. Çocuklar nasıl? Amer sürekli ağlıyor, sizi sorup duruyor. Ne olur onlara iyi bak Natalya. Senden başka güveneceğim kimse yok. Siz hiç merak etmeyin. Onlara gözüm gibi bakıyorum. Rania nasıl? Beni hiç soruyor mu? Keyfi son derece yerinde. Ne yalan söyleyeyim. Sizin için üzüldüğünü hiç zannetmiyorum. Rania ile son aylarda gizliden gizliye bir çekişme içine girmiştik. Mağazayı açtığım günden beri beni kıskanıyor, her fırsatta bana laf sokuşturup duruyordu. Önemli değil dedim. Yarın görüşmek üzere Natalya. Gelirken bana birkaç parça kıyafet getirmeyi de unutma sakın. Telefonu kapattım. Sevim teyze içeri girdi. Kiminle konuşuyordun öyle diye sordu. Natalya ile konuşuyordum. Yarın vesikalık fotoğraflarımı getirecek. O sırada telefon çaldı. Sevim teyze sen bak. Belki elçilikten arıyorlardır dedi. Telefonun ahizesini kaldırdım. Efendim, Piruze Hanım'la görüşecektim. Heyecandan kalbim duracak gibiydi. Bu büyük bir sabırsızlıkla beklediğim telefondu. Buyurun benim. Elçilikten arıyorum. Adım Mehmet. İsteğinizi Hayri Bey'e ilettim. Şayet 3 adet vesikalık fotoğrafınızı bize ulaştırırsanız pasaportunuzu alabilirsiniz. Ayrıca Hayri Bey'in size çok çok selamları var. Gözlerinizden öpüyormuş. Tamam dedim heyecanlı heyecanlı. Size çok sevdiğim bir teyzemi göndereceğim. Pasaportumu ona teslim edebilirsiniz. Telefonu kapattım. Bu işte tamam Sevim teyze. Yarın fotoğraflar elime geçer geçmez sizi elçiliğe kadar yoracağım. Sevim teyze kederli kederli baktı bana. Senin için hayırlısı neyse o olsun kızım dedi. İnşallah yanlış bir adım atmıyorsundur. 27. ayrımın sonu. Sayfa 343. Devamı 28. ayrımda.